Ayrım 33, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 461. 2. Korunaklı Ülke, Oremaira Büyü Diyarı, 6234. Güneş Döngüsü, Sonbahar Sonu. Kışın geldiğini haber veren soğuk bir gecenin ertesi sabahı, külçeleri midillere yükledikten sonra batıya doğru hareket ettiler. Şehirden artık dumanlar tütmüyordu, evler terk edilmişti ve surun önündeki siyah noktalar artık hareket etmiyordu. Her bir leke bir ceset anlamına geliyordu ve Mifurdania'nın önündeki düzlük siyah boyanmıştı. Tunktil orklar ile Nodon'dan her zamankinden daha çok nefret ediyordu. Güzel çayır, Mifurdania, sayısız köy, çiftlik ve evler, korunaklı ülkenin yarısı alevler içinde yanıyor. Uzakta kuzeybatı yönde bir toz bulutu yükseliyordu. Ork ordusu o yöne gidiyor olmalıydı, asla pes etmeyeceğim. Yolda kurutulmuş meyve ekmek yediler. Cüceler bunları zorlanarak yuttular ancak yiyecek başka bir şey kalmamıştı. Aceleleri yüzünden Mifurdania'da yeni erzak almayı unutmuşlardı ve işlerinden kimse de geriye gitmeyi istemiyordu. Goyimgar yolda hiç değilse birkaç tane mantar buldu ve cüceler bunları çiğ çiğ mideye indirdiler. Onları gerçekten de yanımızda tünellere götürelim mi? Boindil omzunu arkaya üç insanın yürüdüğü yöne baktı. 80 mil sonra neyle karşılaşacağımıza bir bakalım dedi Tunktil. Belki de giriş yoktur ve yürümeye devam etmek zorunda kalırız. Bu durumda hepimize birer midilli almamızı teklif ediyorum diye söze girdi Goyimgar. İncecik bacakların arada bir kullanmanın bir zararı olmaz dedi hiddetli küçümseyerek. İnsan dişisi bile senden daha güçlü. Kendini zorla ve demircinin oğlu gibi davran. İki güneş döngüsü boyunca yağmur altında ilerledikten sonra kuzey tarafı dağlarla çevrili bir düzlüğe vardılar. Tunktil'in haritaları bu yükseltilere Kral Kayalıkları adını veriyordu ve ayakları dibinde de Kral Kayası şehri bulunuyordu. Cüce bu fiyakalı şehir hakkında Lord Iannon'un kitaplarına bir takım şeyler okuduğunu hatırladı. Viyor'un krallığın alt seviye çoğu soylusunun burada gösterişli evleri ve sarayları bulunuyordu. Bunun nedeni ise burasının temiz havası değil, şehrin ihşamlarıyla meşhur balolarıydı. Midilliler alıp yola devam edeceğiz dedi. Kral Kayası'nın giriş kapısına doğru ilerlerken. Ancak zenginlerin muhiti olan kent merkezine gitmeyeceğiz. Kumanya ve hayvanları kenar semtlerden de temin edebiliriz. Bu oldukça üzücü dedi Rodario burundan konuşup soylu taklidi yaparak. Buralara komşu krallıklarda yaşayıp Kral Kayası'nı bir kez bile ziyaret etmeye fırsat olmadı. Kalın surlar ve çok sayıdaki askeri görmek onu rahatlatmıştı. Bu surlar çok sayıdaki yeşil ve kara deli yaratığa karşı koruma sağlayabilecek gibi görünüyorlardı. Şöyle küçük bir doğaçlama gösteri yapabilirdik diyerek parlayan gözlerini iki yol arkadaşına çevirdi. Doğaçlama tiyatro ne dersiniz? Dolgun ücretle de boş cüzdanlarımızı doldurur. Açlıkla uğraşmak zorunda kalmayız. Sen normal konuşamıyor musun diye hırladı hiddetli ve kafasının yan kısımlarını kaşıdı. Tıraş olmanın zamanı çoktan gelmiş gibi görünüyordu. İstediğim gibi konuşurum Bay Cüce diye alınmış bir şekilde karşılık verdi oyuncu. İfade konusunda homurdanmaktan, geğirmekten ve öğürmekten fazlasını yapabilen varlıklar da var. Sizler cahilliğinizi göstermekten çekinmezken ben bilgimi neden saklayayım? Bu gevezeliklerinin bir domuz burun karşısında ne işe yarayacak çok merak ediyorum diye homurdandı savaş cüce küçümseyerek. Boyundal ise Boglinlere karşı kullandığı alev püskürtme işini nasıl yaptığını öğrenmek istedi. Rodario'nun yüzü parladı. Bunu furga sakıl etti. İçi kibrit otu tohumları dolu bir boruya canavar kafasının içinde yanan bir fitilin üzerinden üflüyorum ve alevler püskürüyor. Kollarını sıvadı. Magus olarak sahneye çıktığında bunun daha ufak bir versiyonunu kullanıyorum. Dirseğime ince bir boru bağlı. Ucunda çakmak taşı olan kısmı öne doğru bakıyor. Diğer ucunda ise içinde hava ve kibrit otu tohumu olan küçük bir deri kesecik bulunuyor. Anlattıklarını gösterebilmek için çılgınca hareketler yapıyordu. Keseciği sıktığım zaman tohumlar ileri fırlıyor. Bu sıkmayla bir ip harekete geçiyor ve çakmak taşı geriye çekiliyor. Kıvılcım oluşuyor ve ileri fırlayan tohumlar alev alıyor. Elleriyle bir alev topunu hareketlerini taklit etti. Al sana sihir gücü ve büyülü alevler. Boyundan dikkatlice dinlemişti. Sonra furgasa takdirle baktı. Çok akıllıca. Magister tekne kus başını eğerek teşekkür etti. Kapının önünde Mifurdania'daki katliamdan kurtulmuş göçmenlerin ve tüccarların araba ile kanlarından meydana gelmiş bir kalabalık birikmişti. Nöbetçiler yüklerini dikkatlice kontrol edip tüccarlara Köylülerin kente neler soktuklarını tutanağa işliyorlar ve vergisini alıyorlardı. Cüceler de bundan kaçamadı ve memurlara birçok sikke vermek zorunda kaldılar. Bunun dışında yabancı olarak hangi semtlerde gezebilecekleri ve nerede geceleyebilecekleri kesin bir dille izah edildi. Böylece dik ve dar bir caddede ilerleyerek ancak bir insanın geçebileceği kadar dar olan bir ara sokağa saptılar. Kafes yapı ahşap binaların üst katları birbirine o kadar çok sokulmuşlardı ki sanki neredeyse karşılıklı değeceklermiş gibi görünüyordu. Gün ışığı kaldırımlara zorlukla vuruyordu. Cüceler buraları mağaralara benzettiler ancak yeraltı burası gibi artık su ve dışkı kokmazdı. Duvarlardan birinden sokağın ortasına doğru üzerine dans eden bir midillinin resmedildiği bir tabela uzanıyordu. Hanı bulmuşlardı. Rodario iğrenmiş bir halde ıslak pelerinin içinden bir mendil çıkardı ve burnuyla ağzını kapattı. ''Saygım sonsuz ancak benim burada gecelemeyeceğim kesin.'' dedi. Furgas ve Normaro'nun yüzlerinde de iğrenme ifadesi vardı. ''Siz ne yapacağımızı söyleyeyim. Bizler daha uygun bir yer bulacağız ve yarın da erkenden giriş kapısında buluşacağız. Anlaştık mı? O zamana kadar herkes kendi yoluna gider. Ben ve ekibim meyhanelerden birinde bir gösteri yapacağız. Bu önerim uygun mudur?'' Hiddeti derhal başını evet anlamında salladı. Gevezeden kurtulacağı için mutluydu. Oyuncu topuklar üzerine geriye döndü. Parlak renkli kıyafetleri rüzgarda uçuştu. Eğer elindeki denizci çantasını taşımasaydı gerçekten de bir soyluya benzetilebilirdi. Normara ve Fugas çizmelerini sokağın o kokan çamurundan şapırdatıp çıkarak peşinden gittiler. Gerçeği söylemek gerekirse bana da pek davetkar gelmedi dedi. Goyimgar ve sokağa baktı. Nöbetçiyi duydun. Burada kalmalıyız. Boyundan midilleri ahıra götürdü. Diğer dördü ise girişe yöneldiler. Ben midillerle külçelere göz kulak olacağım. Burada odalarda olacağından daha emniyetli olacaklarından eminim. Borumu duyarsanız yardımıma gelirsiniz. Anlaştık. Sana yemek göndereceğiz. Tunkdil kapıyı açtı ve kendini şömine ile pipo dumanından göz gözü görmez haldeki bir meyhanede buldu. Anlaşılan şöminenin bacaksı gerektiği gibi çekmiyordu. Müşterilerin arasına ilerleyerek şöminenin yanındaki bir masaya oturarak ıslak ayakkabılarını ateşe doğru uzattılar. En azından başımızın üzerinde bir çatımız var dedi Goyimgar biraz daha keyiflenmiş olarak. Yağmurdan nefret ederim. Cüceler onu sessizce hak verdiler zira taştan krallıklarında sadece istediklerinde ıslanırlardı ki bu da oldukça nadir olurdu. Sadece burası biraz daha rahat olabilirmiş. Tunkdil çatıdan yağmur sızmadığı sürece çevresini umursamıyordu. Birkaç göz kırpması süresi sonra yavaşça deri kıyafetlerin içini işleyen sıcaklığı hissetmeye başladı. Gözlerini kapattı ve derin bir iç geçirdi. Yorgunluğu yavaş yavaş zihnini ele geçirip dalmaya başladıkça konuşmalar anlaşılmaz hale geldi. ''Bizim için sıcak ve kuru bir odanız var mı?'' diye sordu Bavragor'un siparişi üzerine bira ve yemek getiren hancıya. ''Elbette'' diye başını salladı hancı. ''Beni takip edin.'' Adam önden ilerledi, cüceler ise eşyalarıyla artan yemekleri yanlarına alıp onu takip ettiler. Meyhanede bulunan az sayıdaki pek de güvenilir görünmeyen müşterinin arkadaşlıklarına feragat etmeye seve seve razıydılar. Hancı onlara ortasından şöminenin bacasını geçti bir çatı katı odası verdi. Tuğla baca oldukça fazla sıcaklık yayıyor, odayı güzelce ısıtıyordu. ''Birer bira daha ister misiniz?'' Barokor başını salladı. Bir halatın yardımıyla ıslak kıyafetlerin şömine bacasının etrafına astılar. Boyunda zincir gömleğin çıplak bedeni üzerine giyip kardeşinin ahır nöbetini devralmak üzere dışarı çıktı. Boyundan yanlarına geldikten sonra tunkdil çizmeleri kurumaları için sıcak duvarın yanına koydu ve basit yatağın üzerine tırmanıp üzerini örttü. Öğle uykusundan sonra çıkıp şehri araştırıp ilkler klanı hakkında bir şeyler bulabilir miyim diye bakacağım dedi. Bizi orada neyin beklediğini bilmek için her türlü bilgiyi değerlendirmeliyiz. ''Uzun suskunluk dönemi her türlü anlama gelebilir.'' dedi Bavragor, bardağını sallayıp dans eden birasını izlerken. ''Acaba hala varlar mı?'' ''Senin gibi aksi adamlardır.'' diye fırçaladı onu boyunda göz kırpıp. Ardından da iç çamaşırları ve zincir gömleğiyle yatağa uzandı. Taş ustası birasını içti, geğirdi ve cücelerin tabaklarına bıraktı, son kırıntıları ağzına attı. ''İtleri çok merak ediyorum.'' diye itiraf etti ve piposunu doldurdu. ''Frakkas'a iyi durumda olmaları için dua ediyorum.'' Tunkdil çatlak tavan kalaslarına bakıyordu. İnci çizgiler ona kara elfle karşılaşmasını ve o korkunç yüzün görüntüsünü hatırlattı. Adımı biliyordu. Ne dedin eğitimli? Dedi boyundal yarı uykulu. Kara elf adımı biliyordu diye tekrar etti Tunkdil sıkılarak. Bilinçsizce fırılanın eşarbına gitti eli. Bu nesne tutunacak bir şey iyiliği ve tanıdık şeyleri temsil ediyordu onun için. Tahminimden daha meşhurmuşum. Kötürük bir cüceden korkuyor. Baragor güldü ve piposunu yaktı. O da bir süre sonra hafif alkol ve tütün karışımı kokmaya başladı ki bu iş de fena değildi. Benim kulağıma pek de fena gelmiyor bu. Kaygılarını anlıyorum. Kara elfler peşimde olsa ve neye benzediğimi bilseler ben de kendimi kötü hissederdim diye fikrini belirtti Koyumga kaygılarını paylaşarak. Ne de olsa sen de bir korkaksın diye ağzından kaçırdı Baragor aslında istemeden. Daha fazla saçmalamadan yat ve uyu diye çıkıştı Tungtil ona. Barış olmasına izin vermiyorlar. Koyumgar ona kısa bir an için şöyle bir baktı ve sonra da aynı anda hem kapıyı hem de pencereyi görebilecek şekilde eline hem kısa kılıcını hem de kalkanını alarak yatağın üzerine oturdu. Tahtadayı Goyumgar'ın herkesin güvenliği için mi yoksa öncelikli olarak kendisi için mi endişelenerek ilk nöbeti devraldığını merak etti ve bunları düşünürken de uykuya daldı. Tungtil uyandığında hava kararmıştı. Kıyafetleri ile çizmeleri uzun süreden beri ilk defa bu kadar kurumuştu. Diğer üç cüce uyuyordu. Goyumgar başını duvara yaslamış diğerleriyle birlikte horluyordu. Kalkanı onu burun hizasına kadar örtüyordu. Midilliler ve azı kişiyle ilgilenmeye karar verdi. Hala sıcak olan kıyafetleriyle derilerini giydi. Zincir gömleğini üzerine geçirdi ve cep baltasında kemerini taktı. Değerli Sigurdaziye parçasını bu seferlik odada bırakmaya karar verdi. Sonra meyhaneye giden basamaklardan inip hancı arkadaşlarına birkaç saat içinde geri döneceğini haber vermesini rica etti ve dışarı çıktı. Yağmur devam ediyordu. İğrenç kokulu rüzgar dar sokakların arasında esiyordu. Kentin aşağı mahalleleri yukarıdaki tantanadan habersiz gibiydi. En tepede zenginler oturuyor, fakirler ise aşağıda yaşayıp üzerlerinde bulunan ve onları yönetenlerin hayatlarını gıpta edip onlardan nefret ediyorlar. Onu rahatsız eden dilencilerden birçok kez kendini kurtarmak zorunda kaldı. İki yaşlı gün görmüş bayan onunla dalga geçerek her şeyinin de böyle ufak ve kıl olup olmadığını sordular. Tungtil onları duymazdan geldi. Zira kitaplardan bildiği ya da Frala ile kocasında gördüğü zihninde yer etmiş romantik aşk görüntüsünü kirletiyorlardı. Frala'nın eşarbına dokundu ve yine onu düşündü. Onu ve manevi çocuklarını bir daha göremeyeceği düşüncesi ona Lothiano'nun ölümünden çok daha fazla acı veriyordu. Sunja ve Ikana'ya bakmayı o kadar çok isterdi ki. Keyfi kaçtı. Yağmurla birlikte gri bulutlar ile Kral Kayası'nın umutsuzluğu da bunun üzerine bindi. Kaldıkları derme çatma hanın oldukça uzağında kendilerine gerekli sayıda midilli bulunabileceğini söyleyen bir at tüccarı buldu. Ancak kendisine bunun için yarın tekrar uğraması gerektiğini belirtti. Bir bakkaldan yolculuğun geri kalanı için azık ve görüntüsünü çok beğendiği için bir kek aldı. Kekin içindeki meyvelerin görüntüsü iştahını kabartıyordu. Altın sarısı tarçını kekin ince yüzeylerinden lezzetli kabarcıklar meydana gelmiş, altındaki kuru üzümler siyah noktacıklar oluşturmuştu. Tungtil yutkundu ve hana götürmek üzere hepsini satın aldı. Belki de bu kek kötü düşüncelerinden kurtulmasına yardımcı olabilirdi. Şehir zifiri karanlık olduktan sonra güzelce paketlenmiş kekiyle birlikte hanın yolunu tuttu. Çizmeleri iğrenç sesler çıkararak çamur ve pisliğe batıp çıkıyordu. Yağmur yolun taş döşenmemiş kısımlarını koca bir çamur deryasına dönüştürmüştü. Gönüllü olarak böyle bir şehirde nasıl yaşanır ve tabii ki de düştü. Sağ ayağı yumuşamış at pisliğinde kaydı, öne doğru sendeledi ve yere kapaklanmamak için elini ileri uzattı. Pasta çamur banyosundan son anda kurtulmuştu. Mağaraları ya da dağları bin kez yeğlerim. Keskin bir rüzgar başın üzerine esip sol kulak memesini sıyırdı. Yanan bir ağrıyla şaşırarak bağırdı, kulağına dokundu ve boynundan aşağı akan kanı hissetti. Tungtil arkasına döndü ve serbest eliyle baltasını kaptı. Cüzdanımla kekimi sustu. Bizi buldular. Sokağın sonunda Mifurdania'da boğazını kesmesine ramak kalan o kara elf duruyordu. Pelerini pis kokulu rüzgarda uçuşuyordu. Büyük yayında ikinci bir ok geriliydi ve onu da o anda serbest bıraktı. Yandan büyük bir şey uçarak geldi. Tungtil lila renkli bir parıltı ile gümüşü bir surat görebildi sadece. Sonra da onu bir sonraki yan yola fırlatan şiddetli bir darbe aldı. Çamura düşüp arkasında iz bırakarak dört adım kadar kaydı. Ne? Sersemlemiş halde sırt üstü döndü ve baltasını yanına çekti. Kara elfin her an üzerine atlamasını bekliyordu ancak bir şey olmadı. İnleyerek doğruldu. Zincir gömleğinin halkaları arasında kahverengi çamur girmişti. Çamurda debelenmiş bir domuza benziyordu. Dikkatli bir şekilde köşeye doğru ilerledi. Sokakta kek haricinde hiçbir şey görünmüyordu. Yağmur izleri silip süpürmüştü. Bulabildiği tek şey siyah bir kara elf oku ile suya karışan sarı bir sıvıydı. ''Beni neden öldürmedi?'' kulak memesi yanıyordu. Ve beni kurtaran kimdi? Beni iten şey duvar gibiydi. Ayrıntıları hatırlamaya çalıştı. Dijero'nun şey olmadığını bilsem. Aceleyle ve de kekine üzülerek hana yürüdü. Bu sırada da kara elfin saldırısına bir kez daha uğramamak için gözlerini dört açmıştı. Meyhaneden koşarak geçip üst kata çıktı ve boyun dalın dışarı çıkmaya hazırlandığı odaya daldı. Ne oldu, eğitimli diye öğrenmek istedi hemen. Gördüğüm kadarıyla hareketli bir akşam geçirmişsin. Keşke geçirmemiş olsaydım. Tunkil çabucak kara elfin saldırısı ve esrarengiz kurtarıcısını anlattı. Yarın buradan derhal ayrılmalıyız. Boyunda oldukça kaygılı görünüyordu. Yabancı bir kentte tek başına dolaşmayı nasıl akıl edebildin, eğitimli? Bilgin ve baltan seni korumak için yeterli mi sanıyorsun? Düşündü. Demek ki kara elfler tahta parçasının peşinde değiller artık. Nodon'un sırrını bildiğimiz için onları bizi öldürmek için gönderdi. Olanları anlatmak için Bauragor ve Goimbar'ı uyandırdı. Sonra da birlikte nöbet tutmak üzere kardeşin yanına gitti. Uykuyu düşünen kimse kalmamıştı. Ya gerçekten o kişi Dijerun ise diye düşündü Tunkdil, ancak hemen sonra vazgeçti. Savaşçı efendisi Andokai ile birlikte sınırın ötesindeki ülkedeydi. Muhteşem Rodario, Narmora ve Hurgas sözleştikleri gibi günün ilk ışıklarıyla birlikte kapıda bekliyorlardı. Oyuncunun kıyafetleri sanki büyük bir aceleyle üzerine geçirilmiş gibiydi ve çevresine bakınarak oldukça tedirgin görünüyordu. Narmora'nın omuzlarında deri bir pelerin vardı. Kırmızı başörtüsünü hiç çıkarmıyordu anlaşılan. Furgas ise gürültüyle yağan yağmurdan kendini bir arabacı ceketiyle koruyordu. Cüceler midili ve yiyeceklerle geldiler. Kara elf diye sordu Boyendil hemen. Kara elf gördünüz mü? Arkadaşımın korktuğu şey şu anda sadece kocalar, dedi teknisyen, sanki bir olay daha önce de sık sık tekrar etmiş gibi bir ses tonuyla. Ufak gösterimizin ardından muhteşem hancının karısıyla kızına özel bir gösteri sergilemiş. Sessiz o, tüm şehir duysun da peşimin düşsünler istiyorsun diye tısladı Rodario. Kafası sağa sola dönerek kaçınılması gereken yüzler var mıdır diye bakındı. İkisi de bana hoşlandıklarını söyledi. Evet, hemen de bahane bulursun, Norman'a sırıttı. Ama ne yazık ki boynuzlanmış iki koca karşısında bunlar işe ne yaramayacak. Annesi ve kızı mı, dedi hiddetli gülerek. 34 ve 16 yaşlarında, yaz ile bahar tek bir yatakta, mevsimlerin kralıyla beraber, dedi oyuncu böbürlenerek. Daha çok gördüğü her tarlayı ekmek isteyen azgın bir çiftçiyi andırıyor diye dalga geçti Narmora benzetmesiyle. Çoğu tarlanın da bu bellenmeden gayet memnun olduğunu da eklemek isterim. Zira çoğunun asıl sahibi nadiren ekin ekiyor ve bazen de ufak sabanlara karşı merhametli davranıyorlar diye iğnelemeye devam etti. Konuşmaları Rodario'nun dikkatini dağıttı. Ona doğru yürüyerek söz diyalogunu kabul etti. Devasa sabanımı görmeyi istediğin gayet iyi farkındayım. Sevgili Narmora, ancak ben ekeceğim tarlayı özenle seçerim. Üzerinde yattığınızda vücudunuzda mor lekeler bırakan cılız çimenlikleri genelde başkalarına bırakırım. Furgas'a bakarak gülümsedi ve aniden ciddileşti. Kara elfler mi? Şehirdeler mi? Neden? İşte ifade eden herif bu, diye bağırdı bir adam. Bir gübre yabası havalandı ve oyuncu oradan topuklayarak kaçıp kapıdan çıktı ve bekleyen arabaların arasına daldı. Kısa bir an sonra dört adam yanlarından koşup geçerek takibe başladı. Bauragor ve Boindil gülmekten kırılıyordu. Boindil ise sadece başını sallamakla yetindi. Goimgar ise kalkanına sarılarak arkasına girdi ve insanlar belki de kızgınlıklarını kendilerinden çıkarır diye tetikte bekledi. Fakat boynuzlanmışlar ile arkadaşlar hiç oralı olmayıp Rodario'ya odaklanıp peşine düştüler. Ancak Rodario gözden kaybolmayı ve peşindeki intikamcıları yağmurun altında bekletmeyi başarmıştı. Cüceler Narmora ve Furgas kral kayalıklarından Rodario kadar acele etmeden ayrıldı. Kara elfler mi, diye sordu Narmora yeniden. Nerede? Dün, dedi Tunkdil, bir taneydi. Siz görmediniz değil mi? Ona karşı biraz temkinliydi. Bunun nedeni belki de yüzünün elfimsi hatlarıydı. O sadece bir oyuncu, dedi kendi kendine. Daha fazlası değil. Kadın başını salladı. Hayır, bizi kimse rahatsız etmedi. Bizi uyarman iyi oldu. Sağ elini yarımar şeklindeki silahının üzerine koydu. Kısa bir süre sonra devasa bir çam ağacının altında durarak yağmurdan korunmaya çalışan ve onları bekleyen çapkına denk geldiler. Bu heyecana değdi mi bari, diye sormaktan alamadı kendini Bauragor. Rodario'nun yüzünde dalgın, keyifli bir ifade belirdi. O evet, her ne kadar o iki kadınla aynı anda birlikte olan ilk kişi olmadığım hissine kapılmış olsam da evet değdi. Midillerin yanında yürümeye başladı. Ama bu şimdi tarih oldu. Artık İhtilal Kralı'na gidelim ve daha önce hiçbir insanın görmediği harikaları görelim. Ayaklarının çamurda çıkardığı sesler her ne kadar sözlerin etkisini biraz olsun azalsa da yine de fena olmayan bir kaşif görüntüsü sergiliyordu. Tunkdil gururlu bir insan şehri, kral kayası hakkında hiç de olumlu düşünceler beslemiyordu artık. Hatta hiç arkasına bakmadan Vaynuru'nun gururunu hızla arkalarında bırakma niyetindeydi. Flamalar istediği kadar rüzgarda sallansın, kiremit kaplı çatılar ve kubbeler parıldasın, cüce sadece ve sadece Karayelf'in ölümcül gözlerini düşünebiliyordu. Esrarengiz kurtarıcımın onu öldürmüş olmasını diliyorum. 30. ayrımın sonu, sayfa 472.